Ayrım 8, sayfa 107. 4. İyileştirilmiş toplum sınıfları. Sanki tarih egemenlerinin yaşam öyküsü. Hangi kral ne yapmış, hangi hükümdar hangi ülkeyi nasıl fethetmiş, hangi hakan ne kadar zamanda ne kadar büyük yağma ve talan yapmış, nerenin şahı adaletiyle ün yapmış, hangi padişah kardeşlerini nasıl katletmiş, hangi kral nasıl ihanete uğramış, yakışıklı prens dünya güzeli prensese nasıl aşık olmuş, egemen sınıf ve onun adamları bütün bunları nasıl yapıyor? İnsanlık tarihi sadece durumları ve maceraları hikaye edilenlerden mi ibarettir? Şu anlı şanlı kahramanlar gökten zembille mi iniyorlar? Ne yapmışlarsa bunu boşlukta mı yapmışlar? Tarih gerçekten büyük adamların hayat hikayesinden mi ibarettir? Büyük adam ne demektir? Kahramanlar ayrı bir kumaştan mı imal edilmişlerdir? Fetheden bunu bir başına mı yapıyor? Zaferi kazanan tek başına komutan mıdır? Fethedilenler Tanrı tarafından birileri gelip canlarını alsınlar, yurtlarını talan etsinler, geriye kalanı haraca bağlasınlar diye mi yaratılmıştır? Bu dünya sadece avcılar için mi kurgulanmıştır ve aslanların hiçbir kıymeti harbiyesi yok mudur? Elbette neyin nasıl anlatıldığı, kimin neyi anlattığından bağımsız değildir. Osmanlı sarayına mensup değilse varlığı, hanedanın varlığı ve bekasıyla özdeş bir alim kişinin ya da modern bilimin timsali anlı şanlı tarih profesörünün olup bitenleri hikaye ederken neyi anlatmasını beklerdiniz? Elbette mevcut durumun meşruluğunu, mevcut olanın zorunluluğunu ve gerekliliğini, değişmezliğini anlatacaklar. Ve olup bitanı padişahımız efendimizin değilse ulu önderimizin marifeti sayacaklar. Hiç kuşkuya yer yoktur ki tarih iktidardakiler, yani avcılar tarafından ve kendileri için yazıla gelmiştir. Aslanlar işe müdahale edip kendi tarihlerini yazma iradesini ortaya koyana kadar da bu böyle devam edecektir. Maddi egemenlik araçlarının tekeline sahip olanların entelektüel araçları da egemenliklerini meşrulaştırıp sürdürmek için kullanmalarında şaşılacak bir yan yoktur. Elbette bunları söylerken aslanlar cephesinden hiç ses çıkmadı demek istemiyorum. Söylemek istediğim aslanların iradesinin tarih sahnesindeki etkinliğinin oldum olası çok yetersiz kalmasıdır. Toplum sınıflara bölünmeye devam ettikçe herkes için aynı anlama gelen ne bir tarih ne de bir sosyal teori olabilir. Zira her tarihsel toplumsal olayın anlamı nereden kimin tarafından bakıldığına göre farklı anlamlar taşımak zorundadır. Bu da demektir ki sınıflı toplumda ideolojik izlerden arınmış bir bakış, tarafsız bir sosyal teori toplum bilimdensin mümkün değildir. Toplumsal sorun söz konusu olduğunda ideolojik izlerden arınmış bir yaklaşım mümkün değildir ama retorik farklıdır. Egemen sınıf ve onun iktidarını meşrulaştırmaya memur edilmiş aydınlar, bilim cemaati ve benzerleri ısrarla bilim adamının tarafsız olması gerektiğini söylerler. Elbette buraya kadar bir sorun yok ama sorun böyle bir şeyin mümkün ve gerekli olduğuna inanan iflah olmaz budaların varlığıyla ilgilidir. Aslında bu aldatmaya memur edilmiş olanların bizzat kendilerinin aldanmasıdır. Zihinsel, entelektüel bir çaba içine giren kişi için tarafsızlık asla mümkün değildir. Toplum sınıflı toplum olarak kaldıkça bilim adamı da zorunlu olarak taraflı olarak kalacaktır. Kaldı ki etik değerler karşısında da bir bilim veya düşün adamının tarafsızlığı tasvip edilebilir bir şey değildir. Fakat bu sadece bilimsel entelektüel alan için de geçerli değildir. Bizzat pratik yaşamda da tarafsızlık imkansızdır. Zira iki tarafın çatışması halinde tarafsız kalmak sonuçta taraflardan haksız olanı pasif kalarak desteklemekten başka bir şey değildir. Tarih yazıcılığındaki sakatlık, bilimsel faaliyetin karakteri, bilim adamı ve aydın denilen kesimlerin konumu, toplumsal işlevi, tarihte bireyin rolü, tarihi gerçekten yapının kim olduğu ve benzerleri, önemli teorik açılımları gerektirmekle birlikte biz burada bu sorunları tartışmaya girişmiyoruz. Sadece tarihi yazanların tarihi yapanlarla ilgili bir zaafını hatırlatmakla yetiniyoruz. Buraya kadar hep Osmanlı hanedanının hikayesiyle ilgili açıklamalar ve değerlendirmeler yaptık. Osmanlı egemenliğinin dayandığı asıl temelle ilgili bir şey söylemedik. Elbette bu bizim bilinçli bir tercihimiz değil. Emekçi toplum sınıflarıyla ilgili yazılanlar son derece sınırlı. Kaldı ki amacımız Osmanlı İmparatorluğu'nun mantığını kavramak ve bu mantık ve anlayıştan bugüne intikal edeni saptamakla sınırlıdır. Bu yüzden Osmanlı sosyal formasyonunda emekçi toplum çoğunluğunun durumuyla ilgili bazı kısa açıklamalar yapmakla yetineceğiz. Bazı yazarlar milliyetçi bağnaz ön yargılarla Osmanlıların Türklere karşı ayrımcı bir tavır takındıkları, onları diğer etnik, dini, kültürel unsurlardan daha çok sömürüp ezdiklerini ileri sürmüşlerdir. Oysa Osmanlılar'da olsun, benzer temeller üzerinde kurulmuş kadim devletlerde olsun, ayrım etnik aidiyetle değil, sınıfsal aidiyetle ilgiliydi. Kutadgu Bilig de şöyle deniyor: halk ve kul kara olur, bey ise ak, karalı aklı ayırdı bak gör. Gerçekten ak, budun, yani soylular için kara budun, yani halk, bir hiçtir. Kutadgu Bilig onlardan bahsederken, iki yüzlüler aç gözlüler der. Onlara güvenmeyin der. Karınları doyunca baş kaldırırlar der. Dipnot: Sencer Diviçioğlu, Oğuz'dan Selçuklu'ya, Eren Yayınları, sayfa 114. Osmanlı devlet anlayışı etnik tepeldeki bir ayrımcılığa yabancıydı. Bir etnik unsur olarak Türklerin daha çok ezildiği bir vaka ise bu onların Türk kökenli olmalarından değil, güçlerinin onlara yetmesindendir. Bu konuda Niyazi Berkes'in yazdıkları gerçek durumu özetliyor. Osmanlı Devleti'nin dayandığı toplum ulus birimleri değil, Müslüman veya Hristiyan reaya denen güdülen insanlar toplamıdır. Bunların Hristiyan dininde olanlardan ileride birer ulus birimi olma olanakları açısından durumları biraz daha iyiydi. Çünkü Osmanlı sistemi bunların başındaki eski siyasal güçleri yok etmekle beraber din ve dil ile ilişkili müesseselerini yok etmemiştir. Fakat İslam dininden olanlar Osmanlı Devleti Müslüman bir devlet olduğu için daha elverişli bir durumdaymış gibi gözükürse de bu halklarla devlet arasında başka organik varlıkların bulunmaması bunların aleyhine olmuştur. 19. yüzyıl Avrupa diplomasi dilinde reaya ile Hristiyanlar kastedilirdi. Gerçekte ise asıl reaya olanlar Müslüman halklardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti çözülme dönemine geldiği zaman Müslüman halklara kıyasla Hristiyan halklar biraz daha kolaylıkla ulus birimleri olarak ortaya çıktılar. Dipnot: Niyazi Berkes, 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi, 2. cilt, sayfa 65-66. Osmanlı İmparatorluğu doğası gereği doğrudan üretici olan toplum sınıflarından yabancılaştığı, daha da ötede yabancılaşmak zorunda olduğu için egemen sınıflar bloku ile emekçi halk arasında kesin bir ayrım ya da kalın çizgi söz konusudur. Tüm egemen blokun yegane odağı olan padişah sadece sınıfsal egemenlik simgesi ya da hiyerarşinin tepesi değil, egemenliğin de kaynağıdır. Modern çağda moda olan ama içi boşluktan da bir türlü kurtulamayan veya tam bir yalan olan "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sloganı, Osmanlı sosyal formasyonu söz konusu olduğunda "hakimiyet kayıtsız şartsız padişandır" şeklinde ifade edilebilirdi. Elbette bu padişahın her zaman her istediğini yapabildiği, sınırsız bir güç ve iktidara sahip olduğu anlamına gelmez. Padişahın ağzından çıkan her söz kanun, yönetim katındaki herkes onun emrindeydi. İmam sayıldığı için dini bürokrasi, yani ulema üzerinde de otoriteye sahipti. Teorik olarak mutlak ve sınırsız yetkilerle donatılmış olsa da padişah aslında bir simgeydi. Dolayısıyla uygulamada durum farklıydı. Osmanlı düzeninin doğası gereği padişahın yetki ve gücü sanıldığından daha sınırlıydı. Toplumsal yapının örgütlenme tarzı padişahı ve onun devletini bugünkü anlamda merkezi devlet yapısından ayırmaktaydı. Zira uyruklar ya millet esasına ya mesleki loncalar ya da dini yapılar ve benzeri olarak örgütlenmiş durumdaydılar. Sosyal formasyonun örgütleniş tarzı devlet nüfusuna bir özerklik alanı tanıyordu. Bu yüzden yatay bir düzlemde ele alındığında Osmanlı sosyal formasyonu milletler ve çeşitli sosyal, kültürel, etnik, dini kimliklerden oluşan bir çeşit federasyonu andırıyordu. Rum ve Ermeni patrikhaneleri, Yahudi haham başılığı cemaatlerinin davranışlarından, voyvodolar, çelibaşılar hükümleri altında tuttukları halklardan, köylerden sorumluydular. Ayrıca devletin askeri geri hizmetlerde görevlendirdiği çayır ve sefer voynukları, Martolos ve Cerrahorlar da çoğunlukla Sırbistan, Bulgaristan, Trakya, Makedonya ve Tesalya'daki Hristiyanlar üzerine devlet kontrolünü sağlayan örgütlerdi. Dipnot: İsmet Parmaksızoğlu, Türklerde Devlet Anlayışı, İmparatorluk Devri 1299-1789. Osmanlı merkezi siyasal yapısının çürüdüğü koşullarda devlet nüfusunun bu çürümeden pek etkilenmemiş olması bu durumla ilgiliydi. Aynı şekilde söz konusu yatay yapılanma imparatorluğun uzun ömürlü oluşunu açıklayan temel nedenlerden biri, belki de başlıcasıydı. Düzenin en sağlam bağlayıcı gücü Tanrı ile birleşmede ortak bir amaç, ekonomik çıkar ve eylemlerde ortaklık sonucu Müslüman ve Müslüman olmayan halkı bir araya getiren toplumun birleştirici yapısıydı. Yüzyıllar boyunca Ön Asya'da halkın gereksinimlerini karşılamak üzere gelişen toplum ürünleri olan bu kurumlar, Osmanlı siyasal yapılarının hiçbir zaman yapamadığı ve yapmaya bile kalkışmadığı bir biçimde çatışan çıkarları uyuma kavuşturmuş bulunuyordu. Dipnot, Stanford Show, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, sayfa 232. Bu niteliğinden ötürü de uzaktan bakanların görmek istediğinin aksine merkezi otokratik bir devlet değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi otokratik nitelik kazanması için 19. yüzyılı beklemek gerekti. Ve asıl Batı modeline uygun siyasi bürokratik toplumsal merkezileşme Cumhuriyet döneminde sağlanabildi. Bugünkü terimlerle ifade etmek istenirse Osmanlı İmparatorluğu'nda egemen sınıf ittifakı esas itibariyle padişah, yeniçeri ve ulema üçlüsüne dayanıyordu. Elbette fiili iktidar söz konusu olduğunda bu unsurlardan her birinin önemi, ağırlığı ve bunların karşılıklı belirleyicileri tarihsel süreç içinde değişmiştir. Örneğin ilk kuruluş dönemlerinde padişahın tartışmasız bir etkinliği söz konusuyken, bu etkinlik ortalarda ve sonlarda iyice aşınmaya uğramışken, tasfiye edilmezden önceki dönemde yeniçeriler tartışmasız bir üstünlük sağlamış durumdaydılar. İktidar her dönemde bu üçüden etkinlik sağlayan ikisinin elinde olmuştur. Eğer yeniçerilerle ve ulemanın ittifakı söz konusu olursa, yerine bir başkası gelmek kaydıyla padişah tasfiye edilebilirdi. Aynı şekilde padişah yeniçerileri ulemanın desteğini alarak tasfiye edebilmiştir. Ekseri Osmanlı İmparatorluğundaki padişaha bağlı yönetici bürokratik unsur olan kul köle kavramıyla karıştırılmıştır. Kölelerle kullar arasındaki temel fark köleliğin sivil bir statü, kulluğun ise siyasal bir statü oluşundan ileri gelmektedir. Köleler sahiplerine bir eşya gibi ait olup her türlü hukuki tasarruf hakkından yoksundurlar. Hatta sahipleri bunları cezalandırırken istemeyerek öldürdükleri takdirde dahi en ufak bir sorumluluğa tabi bulunmuyorlardı. Buna karşılık Osmanlı yönetici zümrelerini teşkil eden kullar kökenleri itibariyle köle olsalar bile belli mevkilere gelirken azat ediliyorlar ve sivil statü itibariyle özgür oluyorlardı. Bunlar her türlü hukuki tasarrufa yetkiliydiler ve kendileri de bir sürü köle sahibi olabiliyorlardı. Dipnot, Taner Timur, Osmanlı Toplum Düzeni sayfa 19. Kavramın gerçek anlamında devletluğu idiler. Bu konuda Niyazi Berkes şu ilginç gözlemde bulunuyor. Asıl önemli olan şey devlet değil, hükümdar ve onun adamlarıdır. Bunlar en yüksek güç yerine gelme talihine uğramış, başlarına devlet kuşu konmuş tarihliler olduklarından kendilerini devletli sayarlardı. Devlet bir müessese değil, güç sahibinin bir sıfatıdır. Çiftçi nasıl çiftli, çubuklu, zanaatkar nasıl iş yerli ve araçlı, tüccar nasıl paralı ise baştakiler de devletlidir. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, Cilt 1, sayfa 55. Aslında devletin güç sahibinin bir sıfatı olması önemlidir. Ve aşınmaya uğrası da Osmanlı döneminden bugüne taşınmış bir bilinçtir. Devletin yüksek çıkarı kavramıyla da örtüşük bir içerik yüklüdür. Aslında bu kitabın ileriki bölümlerinde üzerinde tekrar duracağımız gibi, devletin yüksek çıkarı son tarihte devlet doğuların yüksek çıkarından başka bir şey değildir. Egemen sınıf blokunda padişahtan sonra Osmanlı hanedanının üyeleri gelir. Elbette hanedan üyelerinden tahta geçmesi muhtemel olanların her an katledilme olasılığının mevcut olması bu durumu değiştirmez. Padişah kızları, onların eşleri ve çocukları ikinci gruba dahildir. Onları üçüncü sırada vezirler izler. Vezirlerden sonra yüksek düzey memurlar, komutanlar gelir. Dördüncü sırada akıncı subayları ve çocukları yer alır. Anadolu beyleri, saray görevleri ve devlette sorumluluk verilmiş şeyh ve dervişler bloku da dahil Osmanlı İmparatorluğu'ndaki egemen sınıfı oluştururdu. Daha önce de söylediğimiz gibi Osmanlı türü devlet modelinde egemen sınıfla politik yönetici sınıf özdeş veya aynı şeydir. Örneğin burjuva toplumunda olduğu gibi devlet egemen sınıftan ayrı bir zatiyet değildir. Marx'la Engels'in ortak kaleme aldıkları Komünist Parti'nin manifestosunda çağdaş devletin hükümeti tüm burjuvazinin ortak işlerini yürüten bir komiteden başka bir şey değildir deniyor. Başka türlü ifade edersek doğrudan bir üretici faaliyette bulunmadıkları halde konumları üretim araçlarını temellük edebilmelerine ve sosyal artık ürüne el koymalarına imkan verir. Osmanlı egemen sınıf blokuna çoğul bir adlandırmayla devlet sınıfları da denmiştir. Bu konuda Hikmet Kıvılcımlı şunları yazıyor. Bütün antika toplumların üretim temelleri gibi Osmanlılığın üretim temeli de toprak ekonomisine dayanır. Toprak sözde devletin olunca toprak ekonomisinde yaşayan insanlara devlet nüfusu denir. Toprak politikasında yaşayanlara da devlet sünufu, yani devlet sınıfları adı verilir. Osmanlı devlet sınıfları 4 bölümde toplanırlar. 1 ilmiye, din, şeriat, fıkıh ve hukuk adamları. 2 seyfiye, savaş adamları. 3 mülkiye, siyasi düzen adamları. 4 kalemiye, ekonomik düzen adamları. Dipnot: Hikmet Kıvılcımlı Osmanlı tarihinin maddesi 1, sayfa 68-69. Gerçekten egemen sınıf katına mensup olanlar siyasi bürokratik hiyerarşideki yerleri itibarıyla olduğu gibi işlevsel ayrıma göre de sınıflandırılabilirler. Elbette devlet sınıflarının tepesinde tüm siyasi bürokratik aygıtın tabi olduğu padişah bulunmak kaydıyla. İşte yukarıda işaret ettiğimiz egemen sınıf bloku ya da devlet sınıfları bloku dışında kalanlar da toplum sınıflarını ya da Kıvılcımlı'nın tabiriyle devlet nüfusunu oluşturuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda temel üretici sınıf toprağı işleyen reayadır. Reaya Arapça bir kelime olup güdülenler anlamına geliyor. Fakat belirli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış kapalı tarım ekonomisinin işleyebilmesi, kendini yeniden üretebilmesi, esnaf denilen ve köylünün kullandığı çalışma araçlarını üreten sınırlı bir sanayici, toplumsal katmanın varlığını gerektirir. Fakat zanaatkar bir toplumsal tabakanın varlığı sadece tarımsal üretimin gerçekleşmesi için bir zorunluluk değil, aynı zamanda savaş ve fethin önemli bir yer tuttuğu Osmanlı Devleti için olmazsa olmaz bir şeydir. Dolayısıyla basit yeniden üretime dayalı kapalı tarım ekonomisi, tamamlayıcı bir unsur olan zanaatkarlar kesimiyle eklemlenmiş olarak var olur. Reaya toprağı ekip biçen çıplak mülkiyeti yani rakabesi miriye ait olan bir toprağı tasarruf ediyor yani kullanıyor. Sipahi de bazı vergileri haracı toplamaya ve düzeni sağlamaya memur edilmiş durumdaydı. Böyle bir statü ve ilişkiler bütünü doğrudan üretici olan reayayı iyileştiriyordu. Sipahinin statüsü de oldukça iğreti bir statüydü. Göçlenip kökleşmesi ve güç kazanmasını engellemek üzere dirlikler küçük tutuluyor, sipahinin görev yerleri sık sık değiştiriliyordu. Bu kural Nizamül Mülk tarafından devletin bekası için öneriliyordu. Dolayısıyla sipahinin statüsü de iğretiydi ve o da iyileştirilmiş durumdaydı. Reaya'nın toprağa tasarruf hakkı mirasla babadan oğula geçerdi. Toprağı bu şekilde tasarruf etme karşılığında köylü yani reaya, devlete daha önce sözünü ettiğimiz farklı adlar altındaki haracı ödemekle yükümlüydü. Devlet doğrudan üretici olan köylünün yani reaya'nın sosyal artık ürününe haraç biçiminde el koyuyordu. Devlet bu şekilde haraç alma hakkını köylüye sağladığı korumaya ve güvenliğe dayandırıyordu. Reaya silah taşıyamaz, toprağı terk edemez ve hep reaya olarak kalırdı. Osmanlı yönetici sınıfının adamları bunu reaya oğlu reayadır biçiminde ifade ederlerdi. Köylü toprağın özel mülkiyetine sahip olmadığı için basit yeniden üretim aşamasının ötesine geçmesi mümkün değildi. Bu da geleneksel yapının yeniden üretimini ve devamlılığını sağlıyordu. Osmanlı sisteminde köylü yani reaya, Batı feodalitesindeki serften farklı bir konum ve statüye sahipti. Bu statü hem devlet bürokrasisinin veya yönetim aygıtının önemli bir unsuru olan kuldan hem de serften farklıydı. Nasıl köle ile kul aynı şeyler değilse, Batı feodalitesinin serfi ile Osmanlı'nın reayası da birbirinden farklıydı. Osmanlı kanunnamelerinde dirlik sahibi olan sipahiye sahibi arz deniyordu ve sahibi arzın yetki ve sorumlulukları köylüyle olan ilişkileri kanunla düzenlenmişti. Dirlik sahibinin bu statüsü sürekli bir statü değildi. Dirlik hizmet karşılığında bir padişah beratıyla verilirdi ve gerekli görülürse elinden alınırdı. Dirlik sahibi olan tımarlı sipahinin statüsü bir çeşit memuriyeti andırıyordu. Nasıl dirlik sahibinin, yani sahibi arz, dirlik üzerindeki yetki ve iktidarı kesin ve nihai bir duruma denk düşmüyorsa, toprağa fiilen tasarruf eden köylünün durumu da nihai ve kesin değildi. Bazı yazarlar Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş dönemlerinde fethedilen yerlerin savaşçı gazi komutanlar arasında paylaştırıldığını, dolayısıyla topraktaki mülkiyet rejiminin daha çok özel mülkiyete yakın bir nitelik taşıdığını ileri sürmüşlerdir. Aslında bu tür bir iddia Osmanlı İmparatorluğu'nun mantığını anlamamakla ilgilidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda tımar daha baştan itibaren özel mülkiyeti miriye dönüştürmenin bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. 1. Murad'ın Rumeli Fatih Evranos Gazi'ye yazdığı ileri sürülen mektup gerçek durumla ilgili fikir verecek niteliktedir. Seni o vilayete yani Rumeli'ye emir tayin ettim. Buyurdum ki tüm mutasarrıf olasın. Ama sakın Rumeli vilayetini kendi kılıcımla fethettim diye gurur gelmesin sana. Bunu kesin olarak bil ki yer Ulu Tanrı'nındır. Ondan sonraki Resulünündür. Ondan da Ulu Tanrı emriyle Resulünden sonra halifesinindir. Dipnot: Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, Cilt 1, sayfa 129.